Ayrım 8.
Krallar böyle bir eğlence için papazları ya da soytarıları kullanır. Demokrasi halka bağımsızlık bastonu sundu ve demek öyle. Böyle bir ülkeyi ve böyle bir demokrasiyi nerede buldunuz? Ben teorisyen değilim ve herkesin bildiği doğrulardan kaçınırım. Belki de ben verili doğruları aştım ya da yeni doğrular tasarladım. Sözün kısası, halk kendisini eğlendirecek ya da ona karşı çıkacak papaza ya da soytarıya sahip olmak zorundadır. İşte bu eleştiridir. Doğrusu siz Alman Bern, Fransız Sentov, Rus Belinsky, Dobrolyubov, Pisarev gibi gerçek büyük eleştiri ustalarını henüz tanımamışsınız. Ancak onlar sizin kuşkuluculuğunuzu çürütebilirdi. Olması gerektiği haliyle eleştiri edebiyatın önde gelen gücüdür. Rusları bilmiyorum ama İngilizleri biliyorum. Eleştiri gerçek anlamda güzel ve yüce olanı ayakları altına alarak o ilginç kıskançlık duygusuna hizmet ediyor. Tıpkı bir borunun dumana yol verdiği gibi. Eleştiri de yalnızca kendisinin bildiği nedenlerle her zaman layık olmayan yapıtları överek onlara yol veriyor. Eleştiri sıklıkla aşağılık içgüdüler uyandırıyor. Engels yeniden gülümsedi. Anlaşılan bu eleştiri sizin damarınıza fena basmış. Bu nedenle siz insanlıktan öç almaya ve hiç bilmediğiniz bir dilden kitap çevirileri yapmaya karar verdiniz. Ama konu seçiminizde tam isabet var. Bay Engels, ben yaşamı mutlak ciddiyet olarak görmüyorum. Başka biri olmak için yeterince bilgiye sahip değilim. Belki de dram sanatına yönelirim. İşte o zaman gerçek anlamda ciddi olmamak imkansız hale gelecektir. Benim sevdiğim dram yazarı Shakespeare'den sonra ikinci bir dahi olan büyük Henry Fielding'dir. O İngiltere'nin gurur duyması gereken bir insandır. Doğru ama Fielding kalemini parlamento düzenbazlarına karşı zor ve cesur bir mücadelenin betimlenmesine adadı. Ve anımsadığım kadarıyla rüşvetçi Walpole sansürün yardımıyla o andan itibaren çok önemli aktüel konulara ilişkin piyesleri yasakladı. Walpole yüzünden İngiltere'nin Molière'i olamayan zavallı dram yazarı Fielding düz yazıya yönelerek Cervantes'in mesleğine soyundu. Siz de bilirsiniz ki bugün bile krallığın sanat yapıtları okuyucusu adı üzerinde bay sansürcü en küçük adalet ruhunu bile bir feneri söndürür gibi söndürüyor ve İngiltere'de gerçek durumun yansıtılmasını engelliyor. Gördüğünüz gibi değişik meslekleri esaslı biçimde inceledim ve yazınsal türün nihai seçimi için acele etmiyorum. Umarım doğru yolu seçersiniz. Yazar düşünen insandır ve bu da demektir ki pek çok şey gerçeğin aranması sürecinde kaçınılmaz olarak kuşku uyandırır. Sürgün, çocuklarından ayrılmak, ailesiyle bağlarının kopması ve ruhunda esen yeni düşünce fırtınasının yarattığı kargaşa Anna Pavlovna'ya ağır geliyordu. Sık sık Plehonovları ziyaret ediyordu. Sürekli parasızlığa karşın küçücük ve sıkışık da olsa rahat bir aile ortamında yaşıyorlardı. Şaka yollu sürüngen diye çağrılan iki kız çocuğu çocuk odasında sürekli gürültü yapıyorlardı. Tıp fakültesini bitiren Rosalia Markovna mutfaktaki masanın başına tez hazırlıyordu. Konukları görür görmez parmağını ağzına yaklaştırdı ve bu hareketiyle kendisini ve Georgi Valentinovich'i rahatsız etmemelerini rica etti. Plehanov yattığı yatakta uzun süren yıpratıcı hastalığa karşın çizik çizik olmuş geniş defterine okuduğu kitaplardan notlar alıyordu. Sıtma onu iyice güçten düşürdüğünde Anna Pavlovna ya da Vera Ivanovna'dan kendisine yüksek sesle kitap okumalarını rica ederdi. Plehanov hızla zayıflıyordu. İyice fırlamış elmacık kemikli, ışık gibi yanan küçücük gözlü, siyah sakallı yüzü terden parlıyordu. Bazen neden halkın iradesiyle ilişkilerini kesip Marksist olduğuna ilişkin sorular sorulduğunda gözlerini yarı kapatarak anılara kaptırırdı kendisini. Anna için bu öyküler özel bir önem taşıyordu. Oysa kendisi kararsızlık içindeydi. Plehanov, Saratov'da, Kiev'de ve diğer kentlerde grevler örgütlemiş, hazırladığı bildirileri proleterlere dağıtmıştı. Georgi Valentinovich, Petersburg'da Becker'in piyano atölyesinde ve zengin bir insan olan Koenig'in iplik üretim atölyesinde grevlere önderlik etmişti. O zaman işçiler ücret artışı, katlanılmaz yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve çalışma saatlerinin azaltılmasını talep ediyorlardı. Planov, deneyimli gizli faaliyetçi Erbaş Gobs'le birlikte fabrikatörlere taleplerini yazıyor, emekçilere para dağıtıyor, grev kırıcıları kovalıyordu. Ama aslında emekçiler bize inanmıyorlar, yabancı görüyorlar, alaylı bir tonla talebeler diyorlardı diye yakındı Planov Anna'ya. Neden Georgie? Çok basit. Emekçiyi en çok ilgilendiren ücretlerinin artırılması, işverenlerin ve ustaların köşeye sıkıştırılması, gaddar zabıta memurların yola getirilmesi. Sosyalistlerse özünde emekçileri değil, kendilerini ilgilendiren konularda söz kalabalığı yapıyorlar. Halka türlü türlü karmaşık teoriler anlatıyorlar. Hayvani koşullarda yaşayan, günde 14 saat çalışan insanları neredeyse yüksek öğrenim görmeye davet ediyorlar. Onlar bunu anlatırken emekçilerin açlıktan karnı gurulduyor. İkiyüzlülük boş sözler, istemeden de olsa iğrendiriyor insanları. Planov, gelecekteki sosyal devrimde proletaryanın rolünü anlamayan dava arkadaşlarını geri kalmış, ezilmiş köylüyü proletaryaya tercih etmelerinden dolayı eleştiriyordu. 1878'de Georgi Valentinovich Rostov'a gitti ve orada don kazaklarıyla ilişki kurdu. O ana kadar var olan öz yönetim yerine hükümetin yerel yönetim sınırlamasını dayattığı don kazaklarının aşırı hoşnutsuzluğunu onaylıyordu. Planov'un konuşmaları bir fırtına koparmıştı. Halkın iradesi düzenlenen kongrede terör kararı almıştı. Planov, boşu boşuna bireysel kurbanlar vererek yapılacak terör eylemlerinin partinin en cesur militanlarının kaybına neden olacağı ve onlara hiç de zafer getirmeyeceği yolunda uyarılarda bulunuyordu. Söyledikleri, sabırsız, özverili, umutsuzluğa düşmüş gençler üzerinde hiçbir etki yapmamıştı. Planov da partiden hemen ayrılmıştı. Hem yalnızlık hem de yeni bir yol arayışı kısa süreliğine onu bunalıma sürüklemişti. Aralarında Vera Zasulic ve Lev Deçin de bulunduğu İsviçre'den gelen yoldaşlarıyla buluşma Planov'un geleceğini belirledi. Eskiden halkın iradesi örgütü içinde faaliyet göstermiş olan bu grup terörü kararlılıkla reddederek daha ilk sayısı polis tarafından toplatılan Kara Bölüşüm adlı gazeteyi çıkardı. Gazete bu nedenle yurt dışında basılmaya başlandı. Jandarma tarafından kovuşturulan Planov ve yoldaşları büyük bir çaba harcayarak çemberin dışına çıkabildiler. Burada bilimsel sosyalizmle ilgili kitapları incelemeye ağırlık verdiler ve bir süre sonra Marx'ın "her türlü mücadele siyasal mücadeledir" sözlerini şiar edinerek zaferin yalnızca sınıf savaşı verilerek sağlanacağını kavradılar. Kara bölüşüme böylece son verildi ve ilk bağımsız sosyal demokrat Rus grubu Emeğin Kurtuluşu ortaya çıktı. Devrimin kutsal takviminden Profskaya'nın, Jelyabov'un, Kibaliç'in ve diğerlerinin aydınlık anılarından nasıl geri adım atılırdı ki? Onlar Rusya'yı sarsmak, halkın vicdanını, bilincini, düşüncelerini uyandırmak için kendilerini kurban ettiler, dedi Anna acıyla. Biz onların zamansız mezara girmelerine yanıyoruz ve idam edilenler önünde saygıyla eğiliyoruz. Ancak onlar gibi hareket etmek, kahramanlarımızı boş yere yok etmek demektir. Devrim mücadelesi yalnızca özveri ve her şeyi yıkıp yok eden bir öfke ve umutsuzluk parlayışı değil, ciddi bir iştir. Planov, Anna'ya Marx ve Engels'in kitaplarını birbiri ardına veriyordu. Fakat Anna için onları okumak zor ve zaman zaman da sıkıcıydı. Ben aklımla değil yüreğimle devrimciyim. Geçim sıkıntısı çeken insanlara bir anne gibi acıyorum. Tüm insanlar için mutluluk istiyorum ama doğrusu Hegel ve Marx'ın artı değer ya da felsefi düşünceleriyle başa çıkamıyorum. Ben küçüğüm, onlar ise dev. Bir türlü uzanamıyorum onlara. Açıkçası Tanrı bana derin bir zeka vermedi. Planov Anna'yı yatıştırıyor, onun kendisini aşağılamasına alaya alıyor ve teorik konularda şimdilik kendisini sıkıntıya sokmamasını rica ediyordu. Biliyor musun Anna, diyordu ona Vera Zasulic, kendinden yakınma, kendine hakaret etme. Benim bakıcım ya da bilinen adıyla Bona, Mimina, vaftiz adıyla Matrena, anlaşılmaz duaların sözcüklerini unuttuğumda bana, anneciğim, ellerini yukarı kaldır ve içinden bir şeyler söyle. Tanrı'ya sözlerle değil yaptıklarınla erişirsin. İşte böyle dostum, kuruntulara kapılma, kendi kendine işkence etme, işini yap. Belki de yaşam sana yol gösterecek. Marx bizden dogmatizmi, onun düşüncelerinin papağan gibi ezberlenmesine değil, düşünce yönteminin, bu özel yöntemin kavranmasını talep ediyor. Yöntem mi? Bununla ne demek istiyorsun diye sordu Anna. Ela kahverengi şehla gözlerini geniş geniş açarak. Evet, düşün ki bu anahtar her kapıyı açar. Marksizm yöntemi yalnızca zaman zaman hükmünü yitirmiş çıkarımların değil, ortaya çıkan durumun genel tarihsel anlamını kavramaya yardımcı olur. Sana nasıl açıklamalı? Örneğin George, teorik düşünen bir insan olarak doğmuş. Biz yoldaşlarımıza yalnızca yol gösteririz diyor. Unutma, yol diyor. Bu yolda onları ilgilendiren devrim sorunlarına çözüm aramak gerekir. Biz yalnızca onların eninde sonunda hemen hemen hiçbir fark gözetmeksizin bugüne dek aklımız üzerinde egemen olan devrim metafiziğinin kalıntılarından sıyrılabileceğimiz doğru ve hatasız ölçütleri savunuyoruz. Biz işçi sınıfının devrimci eğitimi yararına devrimin cebiri olan diyalektiğe işaret ediyoruz. İşte böyle. Anna sonunda Marksizme göre hareket edip mücadelenin içerisinde öğrenmeye karar verdi. Emeğin Kurtuluşu Hareketi'nin kurucularından biri olan gözü pek ve kültürlü Lev Deiç ile birlikte Cenevre'den Rusya'ya grubun ilk yayınlarını ulaştırmak zorundaydı. Oldukça atak ve aktif bir üye olan Deiç'in büyük bir dikkatle hazırladığı, tehlikeli ve zorlukla gerçekleştirilebilecek bir girişimdi bu. Sosyalist materyalin sınırdan geçirilebilmesi için azımsanmayacak miktarda para gerekiyordu. Hastalıktan sonra Planov bir dizi konferans vermek üzere tüm İsviçre'yi kapsayan bir geziye çıktı. Düşünsel anlamda derin, akıl dolu, tartışma götürmez gerçeklere dayalı konuşmaları her yerde yalnızca başında kavak yelleri esen gençliğin değil, düşüncelere oturmuş yaşlı insanların da onayını aldı. Bu konferanslar Planov'a, dolayısıyla da emeğin kurtuluşunun kasasına büyük çaplı olmasa da gelir sağlamıştı. Cenevreli Marksistler belirgin bir sıkıntı içindeydiler. Ayakta kalmak, en önemlisi de propaganda amaçlı yayının basımı için kendilerine büyük miktarda para bağışlayabilecek bir hayırseverin beklentisi içindeydiler boşu boşuna. Fourier'in böyle bir mucizeye inanarak her gün daha önceden belirlenmiş bir saatte penceresinin önüne oturup teorisine değer verecek ve yaratıcısını paraya boğacak hatırı sayılır bir konuğu beklediğini anımsıyorlardı. Bir keresinde gerçekten de Planov'a zengin bir çiftlik sahibi gelmişti. Fakat bağışta bulunmak için değil, anlaşılmaz palavralarla dolu kocaman bir kitabı bastırmak için. Rusya'ya illegal yollardan girmeye hazırlandıkları sıralar, Deiç, Anna ve Vera Zesulic yapılacak işleri tartışmak üzere Planov'a öğle yemeğine gelirlerdi genellikle. Daha geç saatlerde Ignatov ve Axelrod da akşam kahvesi içmek için uğrardı. Geç saatlere kadar oturup İsviçre'de hazırlanmış literatürün nasıl Rusya'ya aktarılacağı konusuna çözüm arıyorlardı. Bir devrimci olarak Yevgeni takma adını alan Deiç, Cenevre'deki ilk Rusça matbaanın yöneticisiydi. Matbaanın tüm işçileri tıpkı emeğin kurtuluşunun 5 kurucusu gibi eski kara bölüşüm grubunun üyesiydiler. Marksist olduktan sonra inançları uğruna çalıştıklarından emeklerinin karşılığında yalnızca gerekli olan parayı o da partinin ortak kasasının durumuna göre alırlardı. Deiç ve Anna Pavlovna'nın yol hazırlıkları bitmişti sonunda. Sahte pasaportlarını da yanlarına alıp dostlarıyla vedalaştıktan sonra Julius Motel'lere uğramak üzere Zürih'in yolunu tuttular. Cenevre'den Rus-Alman sınırına doğrudan paket göndermeyi göze alamadı Deiç. Motel'lerin yanında onu ve Anna'yı umulmadık bir düş kırıklığı bekliyordu. Kızıl Posta Müdürü'nün yardımcılarından biri yolda yüküyle birlikte jandarmalar tarafından yakalanmıştı. Olayın etkisi geçmeden sınırdaki engeli aşmaya kalkışmak akılsızlık olurdu. Moteler, Alman sosyal demokratları kendilerine güvenilir bir nakil olanağı sağlayıncaya dek Yevgeni ve Anna'yı Zürih'te beklemeye ikna etti. Fakat Ruslar gereksiz yere oyalanmak istemiyorlar ve yabancı bir kente dikkat çekmekten korkuyorlardı. Ellerindeki basılı materyali herhangi bir yardım olmadan gerekli adrese ulaştırmaya karar verdiler. Deiç ve Anna ülkelerine gidecek yükü iki sandığa bölüp erkek ve kadın giyecekleriyle kamufle ederek Basalin yolunu tuttular. Alman gümrüğünde tanıdığı bir İsviçreli onları sınırdan geçirmeyi üstlendi. Bagaj kontrolü son derece başarılı geçti. Gümrük memuru sandıkları hafifçe aralayıp eşyaları hiç karıştırmadan sandıkların kapağına gerekli etiketleri yapıştırdı. Güçlükler aşılmış görünüyordu. Deitch ödünç para alabileceği en yakın Alman kentinde durup broşürleri postalamak için paketlemeyi ve tanıdık kaçakçıların Rusya'ya ulaştırabilecekleri sınıra yakın bir kentteki şifreli ve güvenilir bir adrese göndermeyi umuyordu. Tüm faaliyetlerimiz gerçekten bu denli basit mi? Oysa ben korkunç sınamalar bekliyordum. İnanılmaz diyordu Anna. Freiburg'a giden trenin kompartmanında kendisini Yevgeni ile yan yana bulduğunda ama yine de başımıza bir şeyler gelirse daha ne olabilir ki artık diyordu Deitch şaşkınlıkla. En zoru geride kaldı ama yine de garip önseziler canını sıkıyordu. 3 gün sonra Anna ve Yevgeni Freiburg hapishanesinde buldular kendilerini. Oradan da el konulan yayınlarla birlikte bir konvoy eşliğinde Rusya sınırına gönderilip Çar'ın jandarmalarına teslim edildiler. Evelyn, Eleanor'a İrlanda'da bir karısı ve 2 çocuğu olduğunu itiraf etmişti. Ailesiyle bağları yıllardır fiilen kopuk olmasına karşın yasaya göre Edward'ın boşanması mümkün değildi. Tassie, Evelyn'in gözlerini görmemek için başını ellerinin arasına aldı ve sustu. Ellen Terry, o muhteşem insan, mimar Godwin'le nikahsız yaşadı. Oğulları yetenekli aktör Gordon Craig tiyatroda tüm dikkatleri üzerine çekti. Anımsıyor musun? Craig'in Eugene Aram'daki oyununu ne çok sevmiştik. Nihayet Bay Engels'in Mary Burns ile ilk evliliği nikahsız yaşamaktan öteye gidememiş, Lizzie Burns ise onun ölümünden birkaç saat önce nikahlanmıştı. General bu tür formalitelerle her zaman iğneli bir alayla dalga geçer. Evelyn eğildi ve Eleanor'un ellerini yüzünden çekmeye yeltendi. ''Yapma Eddie'' dedi, Tassie güçlükle duyulur bir sesle. Asıl olan bu değil. Sen de biliyorsun ki ben hiç de düğün yapmayı önermedim. Ama sen evliliğinden hiç söz etmedin bana. Bu bir yalan değildi. O kadını uzun zamandır görmüyorum. Ama çocuklarınız var. Çocuklar mı? Yaptığım bu hatadan dolayı yüreğim kan ağlıyor ve her dürüst insan gibi gelecekte de bu böyle olacak ama yüreğine emredemezsin. Ben ailemi seninle tanışmadan çok önce bıraktım. Kendini yıpratma lütfen. Edward, Tassie'yi eğlendirmeye çabalıyordu. Hep yaptığı gibi oturduğu sandalyeyle birlikte onu havaya kaldırdı. ''Hayır, hayır, beni yalnız bırak. Bağışla ama bu yeni duruma alışamadım henüz. Sana uzun süredir baby demeleri boşuna değil. Sen gerçekten çocuksun, Tassie. Yoksa sen benim yaşımdaki bir erkeğin Aziz gibi masum olacağını mı umuyordun? Bu ancak kadınlardan beklenir. Erkek doğası gereği farklıdır. Evet, benim karım vardı ancak ben Don Juan değilim. Belki de benim geçmişim diğer pek çok erkeğe göre daha mütevazıdır. Gönül eğlendirdiğim anlar olduğunu da elbette inkar etmiyorum. Yaşamı yalnızca kitaplardan öğrenecek değilim ya. Yani sana yakın olan başka kadınlar da mı vardı? Evelyn bir kahkaha attı. Zavallı sen iflah olmaz derecede safsın. Genç kız yanılsaması. Peki ya Byron, Smollett ya da şu benim yurttaşım Swift kendi aşklarına ihanet etmediler mi? Güzelim benim, yaşam yaşamdır. Başkalarının hata yapmış olması bizim hatalarımızı aklamanın gerekçesi olmamalı dedi Eleanor soğuk bir sesle. Evelyn'in bir anda kendisi için bir yabancıya dönüştüğünü acıyla hissetti. Duyarlı, sinirli Edward bir anda esen soğuk hava karşısında ezilip üzülmeye başlamıştı. Kendisini nişanlısı kabul eden kadının ellerini saygıyla öptü ve hüzünle ''Çağırdığında geleceğim canım, bekliyorum.'' diye rica etti. Eleanor yalnız kalmıştı. O da o dönemin tipik İngiliz stilinde düzenlenmişti. Çok sayıda kitap, çiçek, ev sahibesi tarafından özenle işlenmiş yastıkların bulunduğu divan, çalışma masasında yeşil abajurlu büyük lamba, basit çerçevelerde birkaç portre, tablo ve reprodüksiyon süslüyordu ilk odayı. Yatak odası olarak kullanılan ikinci oda klasikti. Karyola, dolap ve musluk. Hemen her zaman ardına kadar açık olan pencereden içeri soğuk ve nem doluyor, oda ıssız ve yaşanılmaz görünüyordu. Eleanor yatmadan önce genellikle duvar kağıtlarının rengine uygun küçük gri şömineyi yakar ve sıcak su torbasını pembe yün battaniyenin altına sokardı. Nemli ve soğuk havanın jimnastik ve su ile çelikleşmiş vücuduna dokunması hoşuna giderdi. İşte o sırada ellerini yukarı kaldırarak topuklarına kadar uzanan uzun keten geceliğini çabucak giyerdi. Kolalı çıtır çıtır yatak örtüsünün üzerine uzandığında Tassie sıcak yatağın o hoş ısısını hissederek düşüncelere dalardı. Çocukluğundan beri hayal gücü oldukça genişti, yaratıcı bir zekaya sahipti. Gençliğinden beri değişik insanlarla karşılaşmış, eşsiz bir gözlemciliğe ulaşmış, iyilikten çok kötülüklerle karşılaşmış olmasına karşın insanlara inanmaya alışmıştı. Aveling'i sevip onunla yakınlaştıktan sonra yüreğinin en güvenilir pusula olduğuna ve yanılmayacağına inandığından inançsızlık belirten sorularla onu incitmekten korkmuştu. Aveling'in ailesini terk ettiğine ilişkin gecikmiş itirafı Eleanor'u sarsmıştı. Formalitelere hiç önem vermediğinden resmi evlilik peşinde değildi ama terk edilen çocukları düşündüğünde azap çekiyordu. Marx'ın küçük kızını endişelendiren seçtiği insanın erkeklerin bir kadına değil de doğalarının gerektirdiği başka bir yaşama ait oldukları yönündeki görüşleriydi. Tassie bunun burjuva ve farklı entelektüel çevrede kabul gören düşünceler olduğunu biliyordu. Ama o emekçilerin yaşadığı varoşlarda, Whitechapel'in ışıksız sokaklarında barınan yoksullar arasında bu türden görüşleri neden duymamıştı? Ne babası, ne Engels, ne de Leibknecht bu türden bir şey hiçbir zaman söylemezlerdi. Tassie bir Fransız atasözünü anımsadı. İçmiş olan içmeye devam edecektir. İhanet etmeye alışmış ve Edward gibi düşünenler yine yeni aşk serüvenleri peşinde olacaktır. Fakat aşk, harikalar yaratan en güçlü duygudur. Edward diğer kadınları terk etti çünkü onları sevmiyordu. O dürüst, önemli olan da bu. Bana bir tanem diyor, bütün bunlar geçmişte kalmış. Belleğinde annesi ve babasının görüntüleri canlandı. Mutluluk yegane aşkını bulman ve onu hayat boyu sürdürmendir. Kız kardeşi Laura ve Paul Lafarge birbirlerini bulmuşlardı. Eleanor'un böyle bir mutluluğu yakalama şansı olmamıştı. Ama Edward'ı karşısına çıkaran tesadüfler yüzünden Edward suçlanabilir miydi? Düzeltilmesi mümkün olmayan için üzülmemeli, altın cevheri kum ve taşın içinde değil midir diye düşünüyordu. Eleanor annesiyle babasını düşünürken daima Engels'i de anımsardı. Bilge, sadık bir dostu, mutluluğun ikinci koşulu olarak kabul ederdi. Engels bu dostu Marx'la bulmuştu. Marx da Engels'te. İnsanlık tarihinde buna benzer örnekler var mıydı? Yunan mitolojisinin kahramanlarını geçiriyordu kafasından bir bir. Babasına ihanet ettiği için annesini öldüren bedbaht Orsest'in acılı döneminde sadık dostu Filades. Ancak bu mükemmel dostluk Eleanor için babası ve Engels'in ilişkilerinin tam bir prototipi değildi. Fedakarlıkta eşitlik yoktu belki de. Bu eşitlik Prens Orestes ile onun özverili uşağı Filades arasında da yoktu. Genç kadının hızla harekete geçen belleğinde başka isimler boy gösteriyordu. Diamond ve Finty, işte eşitlerin dostluğuna benzersiz bir örnek. Zorbalığa katlanamayan gururlu, soylu, iki Pifagorlu. Onun yaşamına kastedeceğinden korkan despot Dionysos, Finty'yi yakalamış ve ölüm cezasına çarptırmıştı. Dostu Finty'nin ailesiyle vedalaşıp işlerini yoluna koyma arzusuyla yanıp tutuştuğunu bilen Diamond, onun yerine kendisi tutsak olmaya karar verir. Finty'yi belirli bir süre için evine gönderirler ama süre geçer ve o belirtilen zamanda dönmez. Diamond'ı meydana götürürler, cellat artık baltasını kaldırır, bu arada koşmaktan nefes nefese kalan gerçek mahkum boynunu kütüğe uzatır. Meydanda toplanmış olan ve karşılıklı bu büyük özveriden dolayı şaşkına dönen halk, idam mahkumunun affını ister ve ikinci Dionysos yalnızca onu bağışlamakla kalmaz, birbirlerine bu denli bağlı iki insanın kendi dostu da olmalarını rica eder. Ancak Finty ve Diamond bu teklifi reddederler. Dostluk Tanrı'nın armağanıdır der eskiler. Ve aşk da hayatta ender rastlanır bir armağandır diye ekledi Tassie. Tassie'nin tıpkı Lenchen'le olduğu gibi yüreğindeki her şeyi paylaştığı Engels, Aveling'i iyi karşıladı. Günden güne daha çok hoşuma gidiyor diye itiraf ediyordu General Eleanor'a. Genç İrlandalı Eleanor'un ikinci babası ve dostunun güvenini kazanmak için elinden gelen çabayı gösteriyordu. Aveling topluluk içinde çok dürüst ve içtendi. Güçlü belleği, geniş bilgisi, güzel konuşma ve iyi yönlerini gösterme becerisi tıpkı Eleanor'u mutlu kılan çocuksu dış görünüşü gibi çekiciydi. Edward'ın hareketlerinde egoizmin, tembelliğin, değişkenliğin, hafifliğin belirtilerini fark eden Eleanor, engelsin ve ruhsal yönden güçlü diğer insanların etkisiyle onun sağlam karakterli bir insan olacağına inandırmaya çabalıyordu kendini. Gençliğinde ilgi duyduğu tıp da, doğa bilimleri de gerçek anlamda ilgilendirmiyordu artık Aveling'i. Kendini yetenekli bir dramaturg, hatta aktör olarak kabul etmesine karşın seyirciler onunla aynı görüşte değildi. Özellikle Eleanor'la tanıştıktan sonraki siyasal mücadele Aveling'i adeta yutmuştu. Eleanor'la birlikte Sosyal Demokrasi Federasyonu'ndaydı. Bu örgütün öncelikli olarak entelektüelleri bir araya getiren yönetimi, oportunist bir politika yürüten reformistlerin elinde bulunuyordu. Bunun tüm suçlusu federasyon üyelerinin sendikalardaki çalışmalarına, onların gericiliğini gerekçe göstererek şiddetle karşı çıkan partinin lideri Hindeman'dı. Hindeman'ın başlıca hedefi parlamentoda sandalye kapmaktı. Kurnaz, iki yüzlü, uşak ruhlu bir kariyerist olan Hindeman, gerçekte proletaryanın mücadelesini sekteye uğratıyordu. Emekçiler oldukça zayıf. Onların ağır koşullarını ancak biz üsttekiler değiştirebiliriz, diyordu Hindeman. Ve gösterdiği becerilerden ötürü seçim kampanyası sırasında hatırı sayılır miktarda parayı esirgemeyen gericiler tarafından ödüllendiriliyordu. Eleanor ve Aveling, Hindeman'ın örgütüyle bağlarını kopardılar ve işçi hareketinde uluslararası birlik düşüncesini cesaretle ve inatla savunan sosyalist birliği kurdular. Eleanor aynı zamanda işçi sendikalarından birini yönetiyordu.